Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'dan Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her zaman olduğu gibi bu akşam da stüdyomuzda Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Halil Kurt Hocam'la birlikteyiz. Hocam hayırlı akşamlar, merhaba, hoş geldiniz.
Hayırlı akşamlar, merhaba, hoş bulduk İbrahim Bey.
Evet hocam, geçen hafta konuşmaya başlamıştık. Suriye'de yeni gelişmeler var, sıcak gelişmeler var. Muhalifler Şam'a doğru yürüyor deyim yerindeyse. Evet. Geçen hafta Halep'in kurtarılışını konuşmuştuk. Sonrasında Tel Rifat geldi, sonra Hama geldi. Şimdi Humus'a doğru bir ilerleyiş var ve sonrasında da Şam'a doğru bir hareketlenme olacağı söyleniyor, tartışılıyor, konuşuluyor. Muhaliflerin bu atakını nasıl değerlendirmek gerekiyor? Nasıl oldu, nasıl gelişti ve Esed rejiminin bu kadar zayıf kalmasının sebepleri nedir? İran, Rusya orada değil miydi? Neden destek verilmedi ve muhalefete bundan sonrası için neler öngörüyorsunuz muhalefetin bu ilerleyişine dair? Buradan başlayalım hocam. Buyurun, en sıcak haftanın en sıcak konusu.
İnşallah olanlar
hayır olur.
Hayır olur. Mevlam neylerse güzel eyler. Evet. Bir kere bundan sonra hiçbir şey olmamış olsa bile Halep'in rejimin elinden alınmış olunması ve Türkiye'deki mevcut mültecilerin büyük bir kısmının Halep yöresinden gelmiş olması, yani Türkiye'nin şu andaki bu mülteci konusuyla ilgili bir kesin çözüm olması bakımından bir kere Türkiye'nin hanesine bir artı yazıldı. Yani bundan sonraki olayların ne yöne evrileceği konusuna daha girmeden önce. İsterseniz bu olayların şöyle bir tarihi arka planından birkaç cümleyle bahsedelim, sonra bugüne gelelim. Şimdi Suriye'de mevcut rejim dediğimiz Baas rejimi aşağı yukarı 60 senedir halkına kan kusturan Arap ırkçılığına ve seküler bir yapı oluşturuyor. Ve bu Baas rejiminin tırnak içerisinde ideologlarına bakıyorsunuz. Hristiyan ve seküler Araplar.
Evet.
Türkiye'deki Türkçülüğün ideoloğuna bakıyorsunuz. Moïse Cohen bir Yahudi.
Yahudi.
Kürtçülüğün ve Kürtçülük akımını ortaya koyanlara bakıyorsunuz. Kürt olmayan
Ermeni
ve benzeri şeyler. İşte bu coğrafyada nedense Türkçülüğü, Kürtçülüğü, Arapçılığı yapıp da içinde de İslam olmayan akımların bu toprağın çocukları olmadığını görüyoruz. Hı hı. Bunu bir tespit olarak koyalım. Rejimin bu ülkede yapmış olduğu hadiseler, 1982'deki Hama katliamı var ki şehri tanklarla yerle bir ettiler ve önceki akşam şu anda rejim muhalifleri isteseler de o Doçka arabalarla girerlerdi, beklediler, tanklarla girdiler Hama'ya. Evet. O bir sembolik bir gösteriydi 1982'nin.
Cevabı
dediler. Şimdi Suriye'de mevcut rejim %10'luk Nusayri azınlığa dayanıyor. Etnik ve dini yapıya baktığımızda Suriye'nin 22 milyon nüfusu vardı en son bu iç savaş başlamadan önce. %10 civarı bir Hristiyan nüfus var, %10 civarı bir Nusayri nüfus var. Bütün yönetim onu Sayrilerin elinde, bu Laskiye merkezli. %80'i de Sünni Müslümanlardan oluşuyor idi. Bunların gayri ekseriyeti Araplardan müteşekkil, Sünni Müslüman Araplar. Hı hı. Bir kısım Kürtler ve Türkmenler de Kuzey Halep'ten Haseke arasındaki bölgelere yayılmış durumdaydı. Suriye İç Savaşı başlayınca ÖSO önce ülkede hakim olmaya başladı. Arkasından Amerika DAEŞ'i çıkaracağım diye geldi. Evet. Fırat'ın doğusuna yerleşti. Amerika'nın da onayıyla Rusya da Fırat'ın batısına yerleşti. Ve Suriye'de 3 tane katman oluştu. En üst katman Amerika ve Rusya'dan oluşuyor. Bunlar Birleşmiş Milletler'de veto hakkına sahip olan güçler. Bunlar dengeleri değiştirebilecek küresel aktörler. Orta katmanda İran ve Türkiye gibi bölgesel aktörler var. İsrail var. Altta arazide ise şu anda ÖSO devamı niteliğindeki muhalif güçlerle rejim var. Fakat daha önce bu harekatın yapılamamasının sebebi karada İran destekli Hizbullah, havadan da Rus uçakları sürekli olarak bu muhaliflerin üzerine bombardıman yaptığı için bir türlü başarılı olamıyorlardı. Fakat kaderin garip cilvesi ve tarihi olaylar şöyle gelişti. Şubat 2022'de Ukrayna'da savaşın başlaması Rusya'nın bütün enerjisini oraya çekti. Ve hatta Hmeymim hava üstündeki uçakların önemli bir kısmı Rusya'ya gitti. Wagner'e bağlı savaşçılar gitti. Hatta Çeçenistan'dan aldı yetmedi. Kore'den bile, Kuzey Kore'den bile asker devşirmeye başlayan bir Rusya'nın artık Suriye'ye askeri bir destek vermesi çok zor gözüküyor.
Evet.
İkinci bir kırılma noktası 7 Ekim 2023'te Gazze'de başlayan olaylar neticesinde Hizbullah'ın da bu olaya dahil olmasıyla birlikte Lübnan Hizbullah'ının arkasından Lübnan Hizbullah'ına yapılan operasyonla birlikte İran büyük bir darbe aldı sahada. Çünkü karada İran vardı. İran'ın hem Bab-ül-Mendeb Boğazı'nı Husiler eliyle tutmaya çalışması, hem Lübnan Hizbullah'ını desteklemesi, hem Irak'ta Haçlı Şabi, Suriye'de etkin olmaya çalışması küresel aktörleri rahatsız etti. Yani Rusya bile Esad'la masaya oturulması konusunda Türkiye el uzattığında Rusya masa kurulmasını istiyordu. İran buna karşı çıktı. Bu nedenle Rusya İran'la belli noktalarda müttefik olmasına rağmen Suriye'de İran'ı çok fazla etkin istemiyor Rusya. Amerika zaten İran'ı hiçbir yerde istemiyor. Suriye'de hiç istemiyor. İsrail İran'ı Suriye'de görmek istemiyor. Arap ülkeleri, Körfez'deki Arap ülkeleri İran'ı Suriye'de görmek istemiyor. Ve Türkiye'de İran'ı Suriye'de görmek istemiyor.
Evet.
Bu nedenle muhalifler Halep'ten itibaren süpürme harekatı başlattıklarında İran desteği olmadan Esad'ın hiçbir şey yapamayacağı ortada. Ve bu harekat bakın Halep'i aldı, Hama'yı aldı. Şu an Humus şehrine girmek üzereler. Şam'ı da alırlar, Laskiye'yi de alırlar. Suriye'nin her tarafına hakim olurlar ve rejim güçlerinde buna hiçbir direnci olmaz. Ancak İran faktörü, Amerika faktörü, İsrail,
Rusya.
Yani Rusya gibi onlar denkleme dahil olmaz iseler. Şu anki haliyle rejimin bunun önünde durma şansı hemen hemen hiç yok.
Zaten seneler önce de bu şekildeydi değil mi? Yani rejim düştü düşüyordu ama işte Rusya geldi, İran geldi derken.
Birilerinin payanda olmasıyla sürekli olarak devam etti. Çünkü İsrail'in işine gelen bir rejimdi. Bu istediği zaman ülkeyi bombalıyordu. İstediği yani son 10 yılda Esad rejimi İsrail topraklarına bir tek füze fırlatmamış.
Evet, kendi halkını katletmiş ama.
Her aklını estiğinde İsrail uçakları Suriye'de bombardıman yaptığı halde Esad İsrail'e karşı herhangi bir hareket yapmadı ama kendi halkından yüz binlerce insanı katletti. Böyle de bir rejim maalesef.
Peki hocam, devam edeceğiz. Değerli dinleyenlerimiz, kısa bir aramız var. Akabinde tekrar birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın. Değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında yeniden birlikteyiz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla birlikteliğimize devam ediyoruz. Evet, muhaliflerin Suriye'deki ilerleyişinden bahsediyorduk. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün cuma namazı sonrası bir açıklamada bulundu hocam. Onu da paylaşalım. Diyor ki Erdoğan, İdlib, Hama, Humus ve hedef tabii Şam. Muhaliflerin bu yürüyüşü devam ediyor. Temennimiz kazasız belasız bir şekilde Suriye'deki bu yürüyüş devam ediyor. Evet, ifadeler bunlar. Tabii şunu da söyledi, biz Esed'e davet ettik, konuşalım dedik fakat kendisi kabul etmedi dedi. Hocam hatırlar mısınız, birkaç hafta önce Cumhurbaşkanı Erdoğan çeşitli vesilelerle önümüzdeki günlerde çok ilginç şeyler olacak, gündem değişecek, farklı şeyleri konuşacağız, sınırlarımızın güvenliğini sağlayacağız açıklamasında bulunmuştu. Acaba bunları mı kastediyordu? Evet. Yani bu yaşananlar daha önceden Türkiye'nin, Türk aklının, devlet aklının düşündüğü, konuştuğu ve planladığı bir şey miydi?
Elbette. Şimdi İdlib bölgesinde çok dar bir alana sıkışmış 4 milyon nüfus vardı. Bu nüfusun yarıdan fazlası, başta Halep, Hama, Humus olmak üzere Suriye'nin çeşitli bölgelerinden evini, ocağını terk edip, yani nasıl ki yurt dışında milyonlarca mülteci varsa Türkiye sınırı boyunca da mesela biz Cilvegözü sınır kapısından Hatay'dan girdiğimizde Atme mülteci kampı vardı. Yüz binlerce insan o mülteci kampındaydı. Biz İdlib'e merkezine gittik. Oradan daha güneye Eriha'ya doğru gittiğimizde yani Rus bombardımanıyla yani yerle bir edilmiş yüzlerce bina gördük mesela. Ben bunları 2-3 yıl önce Suriye evet. arazisinde o Afrin operasyonundan sonra gittiğimizde gördük. Şimdi akıl şu. İdlib bölgesinde eğitilip donatılan bir kurmay akılla öyle başıboş, başıbozuk gruplar değil bunlar.
Evet.
Bir diğer konu Suriye'nin genel bir topografyasını, bir coğrafyasını kısaca anlatayım ki insanların bu hadiseyi doğru anlayabilmesi için. Şimdi İsrail sınırında Golan tepelerinden itibaren Dera şehri var. Dera'dan sonra Şam, Şam'dan sonra Humus, Hama, Halep. Halep'ten de Türkiye sınırının 30 kilometre güneyinden Irak sınırına kadar giden bir otoban var. Bu Suriye'nin adeta can damarı.
M5 dedikleri.
Evet, M5 otoyolu. Humus'un üzerinden de Laskiye sahile bağlanıyor bu otoyol. Şimdi şu anda direnişçilerin veyahut da bu rejim karşıtlarının yaptığı şey İdlib'den çıktıktan sonra ilk olarak Serakip bölgesini tuttular. Evet. Bakın ilk hedef Halep'ten önce bile Serakip Laskiye ile bu Halep yönü Şam yönünden gelen otobanın kesişme noktasıydı. Orayı tuttuktan sonra Halep'e giden lojistiği kestiler. Sonra Halep ele geçirildi. Doçka pikaplar var. Arkasında böyle makinalı tüfekler var. Ellerinde dronlar var. Ben şimdi asker değilim fakat olayı şöyle görüyorsunuz. Yani ebedede usulü eski Nuh Nebi'den kalma tanklarla bir direniş göstermeye çalışan rejim güçleri var. Fakat bir taraftan da elinde dronlar var. Drone'u gönderiyor. Cephe gerisinde neler var onların tespitini yapıyor. Haritada evet. konumları belirliyor. Son sistem o füzelerle de.
Hatta kamikaze dronlarla
evet,
vuruyor.
Önüne evet. geleni yani şu anda teknik olarak da rejimin bunların önünde durma şansı yok. Peki sıra neden öyle? Çünkü mevcut otobanın üzerinden gidiyorlar.
Evet.
Ve önce Halep sonra Hama ki Hama bayağı müstahkem evet. bir yerdi. Hama'dan sonra Humus ve Humus'tan sonra Şam. Şam'dan sonra Dera geliyor. Arkasından sahile inip Laskiye bölgesi de ele geçirildikten sonra bir kolda Rakka bölgesine gidip o Fırat kenarına gelir. Ülkenin tamamı düşmüş muhalefet. Olacak. Ve muhtemelen haftaya bugün bunları konuşacağız biz. Çünkü
evet.
bir şey gelmedikçe yani Hı-hı. olağanüstü. Gerçi hafta sonu cumartesi pazar Katar'da bir
evet.
Görüşme
forum
olacak.
Var.
Forum var. Evet. Türkiye'nin de yapmak istediği bu PKK-YPG'nin kontrol ettiği Amerikan destekli bölgelerde kansız bir şekilde bu sınır güvenliğinin sağlanmasını yoksa evet. Türkiye kırmızı çizgisinin hala o Membiç ve Aynel Arap dediğimiz Kobani bölgesi ve ileri Kamışlı'ya kadar Irak sınırına kadar olan yerlerin evet. Terörden arındırılması Türkiye'nin kırmızı çizgisi. Fakat şu anda yaşananlara baktığımızda tek kelimeyle şunu söyleyebiliriz. Bazıları işte bunu Amerika finanse ediyor da bunu evet. İsrail destekliyor da.
İran'ın yani, bunlar İran iddiaları.
Yapıyor da. Evet. Yani her kafadan bir ses çıkıyor. Ancak şunu kesinlikle bilmemiz gerekiyor. Birincisi Rusya ve İran bu hareketi durdurmak için elinden geleni yapıyor. Fakat Rusya'nın orada 3-500 tane askeri ve eskiye nazaran da mevcut filosunun 1/3 ancak kalmış durumda. Onlar da arada bir işte şu anda Hama'dan Humus'a giderken Asi Nehri üzerindeki köprüler dün gece ve bu sabah bombardımanla
Rus uçakları tarafından
havaya evet. uçuruldu ki o ilerleyiş yavaşlatılsın diye. Yani Rusya elinden geleni yapıyor ama
yeterli
şu anda
değil.
Yapacak bir şey yok.
Evet.
İran Irak üzerindeki Haçlı Şabi'yi göndermek istedi. Onlar da hava harekatıyla durdurulmaya çalışılıyor ve bu kadar kısa sürede de organize olup birlik göndermek de kolay bir şey değildir. Ve bir şey daha vurgulamak Buyurun. İstiyorum. Bakın Yemen'deki Husiler İran desteklidir ama yerlidir. Yani oranın insanı. Irak'taki Haçlı Şabi dediğimiz birlikler yerlidir. Oranın insanı Şiileridir. Fakat Suriye'de katliam yapan yüz binlerce Sünni Müslüman, Türk, Kürt, Arap demeden katleden bu militanların çoğu dışarıdan getirilme insanlardı. He, yani Afganistan'dan tutun da Lübnan'a, dünyanın çeşitli bölgelerinden getirilen acımasız, gözü dönmüş katillerdi bunlar. Ve dolayısıyla Suriye'de bunların dikiş tutması mümkün değildir. Şu anda direniş hareketinin önde gelenleri bu verdikleri demeçte şunu söylüyorlar. Biz Suriye için savaşıyoruz. Yani bizim öyle Suriye'nin dışındaki olaylarla ilgili bir şeyimiz yok.
Evet.
Bu nedenle de bu harekatın Türkiye'nin lehine olduğunu, yani bunun arkasında İsrail'i, Amerika'yı, İran'ı, şunu bunu aramanın çok yakışıksız olduğunu ifade edebiliriz. Yani bu en azından azınlık bir iktidarın, zalim bir iktidarın devrilmesi demektir. Çünkü Türkiye'de bazı sol Alevi veyahut da işte bu Hatay'daki Nusayri kesim mezhepçilik olarak görüyor. Zalim ise zalim deriz. Yani diyelim ki Afganistan'da Babrak Karmal Sünniydi, fakat biz ona diktatör diyorduk yani.
Evet.
Dünyanın herhangi bir yerinde Sünni de olsa, diktatörse diktatördür. Yani Sisi Sünnidir ama biz Sisi'yi sevmeyiz yani. Şey olarak yani,
evet.
Muhammed Mursi yaptığı darbeden dolayı. Şu anda Esad da ve bu Baas rejim de eli kanlı bir rejimdir. Milyonlarca insanın katledilmesinden sorumludur. Dolayısıyla Esad gitsin dediğimiz zaman Türkiye'deki bir takım insanlar da işte siz mezhepçilik yapıyorsunuz filan. Hayır, bu adam Sünni de olsa gitmesi gerekiyordu. Şu anda Nusayri olduğu için de zaten bir %10'luk bir azınlığın %90'lık bir çoğunluğa hükmetmesi zaten baştan beri yanlış olan bir konumdu. İnşallah haftaya bugün de rejimin sonunu konuşuruz diye.
İnşallah hocam.
Yani.
Bu gidişat onu gösteriyor sanki. Tabii şunu da söyleyelim hocam. Ankara her fırsatta siyasi çözüme vurgu yapıyor. Muhalefetle rejimin uzlaşması gerektiğini ifade ediyor. Bu arada HTŞ'nin lideri Gülhani'den de bir açıklama var. Askeri değil, siyasi seçenek istediklerini söylüyor. Hatta Halep'i devredebileceklerini ifade ediyor. Halep'i Suriye geçiş hükümetine devretmeye hazır olduklarını kaydeden Gülhani, önümüzdeki haftalarda HTŞ dahil bütün silahlı savaşçıların sivil bölgeleri terk etmesi yönünde talimat verilecek. Şehirdeki bürokratlar işlerine devam etmeye davet edilecek. Şehrin farklı sosyal ve kültürel normlarına uygun olarak Müslümanlara olduğu gibi Hristiyanlara da saygı gösterilecek ifadelerini kullanmış. Halep'i ziyaret etmiş Gülhani, sevgi gösterileriyle karşılanmış. Kim bu HTŞ? Biraz da bunu konuşalım. Bize anlatır mısınız?
Heyet-i Tahrir-i Şam, evet, adında bir Nusra grubundan ayrılma. Yani bu El-Kaide'nin bir, evet, parçasıydı bu Nusra grubu. Bu DAEŞ'in türevleri de vardı. Fakat bu hareketin Nusra'dan, El-Kaide'den ayrılmasının sebebi El-Kaide hareketi dünyanın dört bir yanında cihat etmeyi hedefleyen, evet, bir kurumdu. Yani biz bugün bakıyorsunuz Pakistan'da, ertesi gün Libya'da, ertesi gün Yemen'de. Yani, evet, bir takım...
Hemen altını çizelim, sadece İsrail'de değil.
Evet,
onu da
hareket yapıyor.
Evet.
Fakat bu hareket dedi ki biz ayrılıyoruz sizden. Biz Suriye'nin mevcut rejiminden kurtulması için mücadele edeceğiz. Suriye dışında da bizim bir işimiz yok,
evet,
diye Heyet-i Tahrir Şam'ın kuruluş felsefesi budur. Ve muhtemelen, bakın ben burada tarihe not düşecek bir şey söylüyorum.
Buyur.
Önümüzdeki günlerde rejim devrilsin, bu Heyet-i Tahrir Şam kendini feshedecektir.
Evet, o da var açıklamalarda.
Feshedecektir. Ve Suriye Milli Hükümeti veya Suriye, yani adına nasıl ki Amerika Birleşik Devletleri PKK'ya ne dedi? Terör örgütü listesini aldı ama gitti Suriye'de YPG'yi kurdu, PYD'yi kurdu, SDG'yi kurdu. Arkasından da bizim PKK'lılar gitti orada isim değiştirerek devam ediyor. Dolayısıyla günümüz dünyasında bu isimleri değiştirmek çok kolaydır. Bu HTŞ dediğimiz hareketin lideri de üzerine ödül konulan uluslararası,
evet,
alanda terörist kabul ediliyor. Bu nedenle bu yapının en kısa zamanda bu rejim düştükten hemen sonra
feshedileceğini
ve yeni bir, evet, yapılanmaya gideceğini, hı-hı, söyleyebiliriz. Ben olayı tarihten birkaç örnek vermek,
buyurun,
istiyorum
hocam,
dilerseniz.
Buyurun.
Mesela Afrika coğrafyasında biz o sömürgecilikten bahsediyoruz Amerika'da, Afrika'da. 1500'lü yılların başında 1490'larda ilk olarak Portekizli denizciler bu keşiflere çıkıyorlar. Amerika'ya, Afrika'ya, Hindistan'a gidenler. En çok katliamı yapanlar, önden gidip mıntıka temizliği yapanlar Portekizli ve İspanyollardır. Fakat bunlar kurmay bir akla sahip olmadıkları için işte kasalarını, keselerini doldurup geliyorlar. Ama arkadan giden İngilizler orada düzen kuruyorlar. Sömürge yönetimleri kuruyorlar. Şimdi bakın bu HTŞ olsun, şu olsun, bu olsun, önden giderler, rejimi devirler falan. Ama bir yeri ele geçirmek ayrı, orayı elde tutmak ayrı. Evet. Orada bir nizam kurmak daha ayrı bir şeydir. Dolayısıyla bu en önden bu HTŞ ve muhalifler gidiyor. Arkasında Türkiye'nin eğittiği, donattığı, bakın HTŞ'nin yaklaşık 60 bin civarında bir askeri gücünün olduğu söyleniyor. Türkiye'nin eğitip donattığı Suriye Milli Ordusu'nun 40 bin civarında bir askeri yapısının olduğu görülüyor. Ve bizim Mehmetçik, o komandolar falan da en geride. Tabii. Onlar bu işe pek müdahil olmuyorlar şu anda. Fakat yarın bir gün Halep tekrar, diyelim ki İran'dan destek geldi, Irak diyelim ki Haçlı Şabi birlikleri geldi, Amerika'sı, İsrail'i, şu bu, tekrar bu şeyleri, Allah göstermesin, öyle bir şey oldu. Bakalım Halep'i tekrar almaya kalktıklarında oradaki durum ne olacak? Türkiye asla buna müsaade etmeyecektir. Yani şu anda görünmez olan Türkiye o zaman nasıl göründüğünü herkes görecektir. Dolayısıyla da olayı biraz da bu açıdan bakmamız gerekiyor. Yani şu anda bu HTŞ'nin yerinde Türk askeri olsaydı, tersinden okuyalım, yani Türk ordusu gitseydi bütün Arap dünyası ayağa kaldırırlardı.
Tabii.
İşte Türkler istilacı geliyor, işte İsrail'inden Amerika'sına, İran'dan Rusya'sına kadar. Ve şu anda bu tamamen Türkiye, onların, yani Amerika 3000 tır PKK'lılara silah verdi. Dedi ki işi de karşı savaşıyorlar. Türkiye'de şu anda bu muhaliflerin hareketinde diyor ki bunlar Suriye'nin kendi dinamikleri, ben karışmıyorum diyor.
Evet.
Olay bu kadar basit. Yani herkes artık her şeyi yapıyor, bunu vekaletleri üzerinden sürdürüyor.
Türkiye'de oyunu kurallarına göre oynuyor diyebiliriz. Evet.
Kur'an da, merkezi aklın da Türkiye olduğunu ve bu olayın sonunda da inşallah en karlı çıkanın biz olacağımızı, çünkü en azından mülteci sorunumuz var bizim.
Evet.
Bu artık iç güvenlik meselesi olmaya başladı. En basitiyle bu. Ve Suriye'nin yeniden imar ve inşasında eğer Türkiye'ye yakın bir hükümet kurulursa önümüzdeki aylarda, bu da Türkiye'deki müteahhit firmaları için, inşaat sektörü için, ticaret için, yani 185 bin kilometre karelik tamamen yıkılmış ve tekrardan inşayı bekleyen bir ülkedir yani. Bu da önemli bir fırsattır, potansiyeldir diyorum.
Tabii Türkiye şu anda kilit konumda. Hemen İran Dışişleri Bakanı Ankara'ya geldi. Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı. İşte yarın Doha'da İran, Rusya ve Türkiye Dışişleri Bakanları bir araya geliyor. Almanya Dışişleri Bakanı Türkiye'nin bu konuda çok kilit noktada olduğunu ifade etti. Hakikaten Türkiye burada kilidi açan konumda.
Çok basit, yani sevgili dinleyicilerimiz de anlayabileceği çok basit, yalın bir şey söyleyeyim. Baştan beri Türkiye'nin tezi şuydu. Bir anayasa yapılsın. Bütün etnik, dini gruplar nüfusları oranında temsil edilsin. Yani hiç kimse dışlanmasın. Seçim olsun ve halk kimi tercih ediyorsa o iktidara gelsin, yurt dışındaki ve ülke içindeki o zorunlu göçe tabi olanlar evlerine gelsin, dükkanını açsın, bağını, bahçesini, ocağını tüttürsün. Türkiye'nin tezi bu. Şu anda da bu muhalifler rejimi değiştirirse de yapacağı şey bu. Çünkü mevcut yönetimi elinde tutan Nusayrilerin oranı %10'dur. Diyor ki Türkiye'nin tezine, siz diyor Suriye'de %10'luk söz hakkınız olsun.
Evet.
Ha Kürtler diyelim ki daha 20-30 yıl öncesine kadar nüfus cüzdanı verilmiyordu. O Kamışlı, Haseke civarındaki Kürt kökenli Suriye vatandaşlarına. Türkiye bunu da savunuyor. Diyor ki orada nüfus sayımı yapılsın. Ne kadar Kürt nüfus varsa, ne kadar Türkmen nüfus varsa, ne kadar Hristiyan nüfus varsa, bunlar da sayılar oranında kültürel haklar elde etsin. Yani Suriye'nin milli bütünlüğü hükümeti çerçevesinde. İran'a diyor ki buna var mısın sen? Orada söz bitiyor. İran hala işte biz mevcut statüko dur, mevcut rejim ayakta dur. Mevcut rejim niçin ayakta dursun? Zaten hukuksuzluk üzerine, kanunsuzluk üzerine evet. gayrimeşru bir sistem vardır. İran bu gayrimeşru yapıyı ayakta tutarak Irak, Suriye üzerinden Lübnan'a ve Akdeniz'e erişmek stratejik hedefleri vardır. Fakat İran'ın en büyük dezavantajı şu anda Suriye'ye sınırın olmaması ve Türkiye'nin de 9 kilometre civarında sınır olması. Türkiye dışında şu anda Suriye üzerinde söz söyleyebilecek, hareket yapabilecek ikinci bir ülke yok, bu kadar güçlü bir ülke. Dolayısıyla Amerika orada birkaç üssü var ama asker sayısına bakıyorsunuz 3-500 tane, 1000 tane, 2000 tane. Yani 1000 tane Amerikan asker ne yapacak yani Suriye genelinde?
Evet.
Dolayısıyla sistem şu anda böyle giderse ya masa kurulacak, Türkiye'nin dediği gibi ortak bir anayasa hazırlanacak. Herkes nüfusu oranında temsil gördüğü, herkesin hakkının, hukukunun garanti korunduğu, altına alındığı. Evet. Yani Hristiyan'ın da, Nusayrisi'nin de, Ezidisi'nin de, Kürdü'nün de, Türkmen'in de, Arap'ın da temsil edildiği. Ama seçim olduğu zaman %99 Sünni Müslüman Arapların da iktidarda olacağı bir sistem olacak. Niye? %70 onlardan oluşuyor. Bu nedenle de Esad rejimi bunu asla kabul etmedi. Bunu kabul ettiği an iktidarlarının masa başında biteceğini biliyorlar. Çünkü mevcut yönetimleri gayrimeşrudur. Mesela Hafız Esad'ın kardeşi Rıfat Esad vardı. Eli kanlı, yani tarihin görmüş olduğu yani gelmiş
katillerden
geçmiş, en önemli katil diktatörlerden biri. Hamayı yerle bir etti, havadan, uçaklarla, karadan, tanklarla. Allah'tan bir trafik kazasında öldü gitti de, normalde bu Beşar ayak altında dolaşılmasın, İngiltere'de üniversite okumaya gönderildi. O Rıfat'ın böyle hesapta olmayan ölümü neticesinde apar topar bunu getirdiler İngiltere'den. Yoksa Beşar çok böyle siyaset derinliği bir şey olan bir insan değildir. Ama buradaki konu Beşar Esad meselesi değil. Beşar Esad belki de o Baas sistemi içerisinde en böyle ne bileyim batı görmüş, biraz daha dünyayı bilen insan. Ama oradakilerin kahir ekseriyeti mezhepçi, ırkçı, şovenist, katil ve acımasız gangster tipli insanlardır birçoğu. Ve evet. insan öldürmekten de hiç çekinmiyorum. Yani herhalde görmüşsünüzdür bundan 7-8 yıl önceki videoları, o Halep'in düşmanında. Dozerlerle böyle büyük çukurlar kazıyorlar. İnsanları oraya indiriyorlar, makinalı tüfekle tarıyorlar, üzerine dozerleri tekrar örtüyorlardı. Bunu yaptı. Bunu
evet.
rejim askerleri de yaptı, Hizbullah milisleri de yaptı. O Hizbullah'ın, Lübnan Hizbullah'ının Suriye'de yapmış olduğu katliamlar da, bakın Allah küfre mühlet veriyor ama zulme vermiyor. İşte o Hizbullah'ın 2008 yılında İsrail'e karşı göstermiş olduğu direnişte biz gönlümüzden Hizbullah'ı destekliyorduk.
Tabii.
Kahraman, ama Suriye iç savaşında yapmış olduğu vahşet ve katliam neticesinde yapmış olduğu zulümlerin faturasını Allah o İsrail eliyle, yani bazen bir zalimi başka bir zalimle evet. cezalandırır. Bakın görüyorsun, bütün liderleri ellerinde bomba patlayarak evet. ortadan kaldırdılar. Zulüm payidar olmaz.
Olmaz.
Ne İsrail olacaktır
evet.
ne de bir başkası.
Evet. Halep'i kurtaran o savaşçılar, muhalifler hocam, vaktiyle 8-10 yaşında Halep'ten sürülenler, kaçanlar, göç etmek zorunda kalanlar, evet. evlerine döndükleri zaman, bilmiyorum seyrettiniz mi
evet.
o hallerini?
Çok
hakikaten.
Çok dramatik sahneler de evet. onlar.
Şimdi tabii rejimi konuştuk hocam. Rejimin bundan sonrası için nasıl bir son beklediğini konuştuk. Bir de bu topraklarda maalesef PKK-PYD terör örgütü gerçeği var. Geçen hafta Terrifat'ı konuşmuştuk. Ne olacak, ne bitecek diye. Muhalifler ve Özgür Suriye Ordusu Terrifat'ı özgürleştirdi. Evet. Terör örgütünü oradan sürdü. Şimdi bir de gündemde Münbiç var hocam. Rus güçleri Münbiç'ten çekildi ve muhalifler Özgür Suriye ordusu Münbiç'i kuşattı. Münbiç'in de yakın zamanda kurtarılacağını
elbette,
söyleyebilir
yani
miyiz?
Şu anda Münbiç'in ve diğer yerlerin şu andaki bozgun halinde geri çekilen rejimin buna karşı durması mümkün değil. Bu PYD, PKK unsurlarının da Münbiç'te tutunabilme şansları hemen hemen hiç yoktur. Yani Türkiye'nin istediği bu iş masa başında halledilerek Fırat'ın doğusuna çekilsin. Ama üç vakte kadar derler ya, üç vakte kadar da Münbiç operasyonuyla Fırat'ın doğusunun tamamen temizleneceğini söyleyebiliriz. Türkiye sadece burada durmayacak. Aynel Arap dediğimiz Kobani bölgesi ve Barış Pınarı'nın daha doğusunda şu anda bizim Ceylan Pınar Nusaybin'in güneyi Irak sınırına kadar olan 50 kilometrelik o hattın da temizlenmesi Türkiye'nin olmazsa olmaz kırmızı çizgisidir. Ve önümüzdeki günlerde, haftalarda bunları göreceğiz inşallah.
Peki hocam. Evet, Suriye bahsini bu şekilde noktalamış olalım. Tabii konuşacak o kadar konu var ki ve değişmeyen gündem maddemiz Gazze. Hocam Gazze'de son duruma da bakalım maalesef. Katil İsrail soykırıma devam ediyor ve son katliamlarla birlikte tam 427 gün olmuş bu arada katliamın başlamasından bu yana. Can kaybı 44.612'ye yükselmiş hocam. Yaralı sayısına da bakalım 105.739 ve her gün her geçen gün İsrail Gazze'de katliamlarına bir yenisini ekliyor. En son Kemal Advan Hastanesi tam kuşatma altına alındı. Sağlık şeyi zaten bitti sistemi maalesef. Gıda ve açlık yine önümüz kış şartlarını yaşıyoruz. Gazze yine büyük imtihanlarla baş başa.
Yeniden bir hatırlatma yapayım. Bakınız savaş dediğiniz işte bakın Suriye'de olanlardır. Bir mevcut rejim askerleri var. Karşıda muhalifler var. Silahlar var, tanklar var, uçak.
Bir güç dengesi var en azından.
Ve karşılıklı bir muharebe var. Fakat Gazze'de ortada bir ordu yok. Ortada savaşan bir güç yok. Tünellere sığınmış kassam mücahitleri var. Evet. Ve yer üstünde 2 milyon üzerinde sivil halk var. İsrail yani 7 Ekim'den bu yana yani 14 ay oldu neredesin sürekli olarak sivillerin üzerine bomba atıyor. Fakat 1000 civarındaki rehineleri yani bakın bir avuç içi kadar bir yerde 14 aydır rehineyi bulamadılar. Tünele giremiyorlar, o cesaretleri yok. Çünkü orada bir savaş yok, katliam var. Ve yavaş yavaş insanları açlıkla, gıdasızlıkla, hastalıklarla öldürmeye, göçmek için evet. Tacizde bulunuyor. Fakat o insanlar da burada ölürüz ama göçmeyiz diyorlar. Ve yapılan şey budur. Yani İsrail'de, Gazze'de bir savaş yok. Gazze'de bir soykırım, bir katliam vardır. Sivil halka karşı devlet terörü vardır.
427 gün hocam. Alıştık mı, kanıksadık mı biraz sanki? Öyle bir durum da var. Biraz İsrail bunu hep yapıyor zaten. Yani zamana yayıyor bu katliamı ve insanların alışmasına.
İnsanlar bazen acıları bile, yani doktorlar şunu söylüyor. Bir gece sabaha kadar dişiniz ağrısa veya bir yeriniz başınız ağrısa sabah erkenden doktora gidersiniz, onun çaresine bakarsınız. O kadar tehlikeli değil diyor. Ama vücudunuzun bir bölümünde böyle bir derinden bir sızı gelir diyor. Çok fazla rahatsız edici değildir ama 3 gün sonra bir daha gelir, 1 ay sonra bir daha gelir. Ama hiç bitmez, süreklidir, yavaş ve derindir. O sizi öldürür diyor. Yani bu Gazze'deki olay yavaş ve derinden, derin bir sızı. Öyle akşamdan sabaha geçecek bir sızı da değil. Bu Osmanlı'nın o coğrafyayı boşalttığından beri 1918'den beri 100 yılı aşkın bir süredir derin bir adeta bir bıçak yarası gibi insanın içerisinde İslam dünyasının kalbinde Filistin'de Mescid-i Aksa'da 1967'den sonra da işgalle birlikte o ümmetin ortak sancısı, sızısıdır Filistin'de.
Evet. Bu arada İsrail basınında yer alan bir habere göre Kahire yönetimi İsrail ve Hamas'a yeni bir ateşkes teklifinde bulunmuş hocam. İddiaya göre resmi makamlar henüz doğrulamamış bu iddiayı ama bu yönde bir gelişme de var. Ciddi ve ileri seviyede telefon görüşmeleri yapılmış bu teklif yani üzerine.
İsrail orada 2 aylık bir ateşkes önerisi sunuyor. Evet. Bu 2 ay içerisinde, 2 aydan sonra yine bombalayacağım diyor yani. bu iki ay içerisinde rehine takası olsun diyor. Bir de refah sınır kapısının kontrolünü Filistinlere vereceğim diyor ama Hamas'a değil Batı Şeria'daki El Fethi Mahmut Abbas yönetimine vermeyi taahhüt ediyor. Bunlar henüz taslak halinde konuşuluyor. Bakalım önümüzdeki günler ne getirecek.
Bu arada katil İsrail Filistinlilere ait 24 bin dönüm araziye de el koymuş. Yeni işgal alanları açmak için hocam bunu da
yani hırsız paylaşalım. Sütünün hükmünü yapıyor. Çünkü İsrail normal bir devlet değildir. Hem gasp ediyor hem de medya aracılığıyla insanlara illüzyon yapıyor. Yani Araplar topraklarını sattıydı, bilmem Araplar Türkleri arkadan vurduydu gibisinden de böyle bayat numaralarla insanları kandırmaya çalışıyor. Yani Filistin arazisinde Arapların sattığı topraklar %1'i geçmez ama %90'ı aynı sizin evet. Az önce söylediğiniz gibi İsrail'in gasp ettiği topraklardır.
Hı hı. Peki hocam, Lübnan'a bakalım. Ateşkes söz konusu ama bir taraftan da İsrail'in her zaman olduğu gibi ateşkese uymama alışkanlığı da devam ediyor. Lübnan'ı yine bombaladı. Sözünde durmuyor. İsrail'in vicdansızlığı ve sadakatsizliğine ne söylenir?
Ya şimdi kurtla kuzu hikayesi gibi yani kuzuya demiş ki suyumu bulandırıyorsun. Ben senin aşağı tarafındayım. Evet. Şu anda İsrail Gazze'de beklediği sonucu alamadığı için elinde de istemediği kadar son sistem hava bombardımanı yapacak uçaklar, füzeler, silahlar var. Bunları bir yerlere boca etmesi gerekiyor ve şu anda Lübnan'da boş bir saha bulmuş. O gariban Müslüman ahalinin üzerine bombaları yağdırıyor. Dünya da buna sessiz kalıyor. Hakla hukukla yani ateşkesi ne zaman Birleşmiş Milletler hangi kararına İsrail uymuş ki bugüne kadar?
Yani dünya sessiz ama Türkiye sessiz değil. AFAD Lübnan'a yardım gemisi ulaştırmış hocam. ve bu yaptığı yardımlar Türkiye'nin hakikaten hatıra sayılır yardımlar. Neler söylersiniz?
Ya şu anda Türkiye'nin tezi şu, hem Suriye'de hem de Lübnan'da ateşkesin ve sükunetin sağlandıktan sonra normal bir hükümet sistemine geçildiğinde bu ülkelerle karşılıklı savunma işbirliği anlaşmaları yapmak.
Evet.
Eğer böyle bir anlaşma yapılırsa Türkiye Golan Tepelerine kadar olan kesimde keşif ve gözlem yapabilme. Lübnan'da da hava savunma sistemleri bizim şu anda geliştirdiğimiz sistemler vardır. Bu vasıtasıyla Doğu Akdeniz'deki münhasır ekonomik bölge anlaşması yapılırken Lübnan'da da biz yanımıza almak istiyoruz. Suriye rejimi değişirse Suriye'de Türkiye'nin tezini desteklerse şu anda en büyük birek güreşi Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon yatakları dediğimiz petrol doğalgaz yataklarının paylaşımıyla ilgili. Burada kesin bir sınırlar da çizilmedi. Türkiye hem Suriye'de bir rejim değişikliği olup hem de Lübnan'la bu tür siyasi ve askeri anlamda işbirliği anlaşmaları yaparsa İsrail sınırına kadar olan bölgeyi Doğu Akdeniz'deki uzantılarla birlikte masaya oturduğunda ortak bir blok oluşturmayı zaten Libya'yla da aynı şeyi. Hı hı. Mısır'a da teklifte bulundu. Yani siz karşı tarafın tezi yerine Türkiye'nin tezlerini kabul ederseniz buradan alacağınız pay çok daha fazla dedi. Ve bu yönüyle bir bilek güreşi devam ediyor. Aslında olayların perde gerisinde Doğu Akdeniz'deki yataklarda söz konusu.
Evet, peki hocam. Şimdi devam edelim hocam. Karadağ Cumhurbaşkanı Yakov Milatoviç Ankara'daydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. Milatoviç Türkiye'nin Balkan devletlerine yönelik yapıcı rolünü takdir ettiğini ve bölgedeki mevcut politik meselelere yapıcı bir şekilde yaklaştığını ifade etmiş. Evet, Balkanlar, Karadağ, Türkiye bu üçlüyü nasıl anlatırsınız
şimdi
bize?
Osmanlı'nın Balkan politikası da hep böyleydi zaten. Adaletle hükmetmek, insanlara hakkını teslim etmek ve bu yönüyle de Balkanlarda bakın Boşnaklar Müslüman olmuşlar, Arnavutlar normalde Hristiyan'da Müslüman olmuşlar ve asırlarca Balkanlarda adaletle hükmeden Osmanlı çekildikten sonra hala kan gövdeyi götürüyor. Bu nedenle yani birazcık tarih ve medeniyet okumaları yapan insanların Osmanlı'nın kurmuş olduğu müesses nizamı takip etselerdi bu kadar savaş ve gözyaşı olmazdı. Türkiye'de bu atalarının yapmış olduğu politikayı izliyor ve aklın yolu birdir yönüyle baktığımızda. Bu Makedonya içinde, Arnavutluk içinde, Kosova içinde, şu anda Balkanların hangi coğrafyasına giderseniz gidin aynı şey söz konusudur.
Peki hocam. Balkanlardan Kafkaslara geçelim. Komşumuz Gürcistan'da protesto gösterileri var. Gürcistan hükümetinin ülkenin Avrupa Birliği'ne katılım müzakerelerini 4 yılını askıya alması kararına karşı başlayan gösteriler devam ediyor. Evet, hükümet karşıtı gösteriler bunlar. Gürcistan hükümeti neden böyle bir karar aldı ve bu protesto gösterilerini düzenleyenler aslında ne istiyor? Dinleyelim hocam.
Şimdi Gürcistan'da Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra 1991'deki bağımsızlıktan bugüne kadar geçen süre içerisinde halkın bir kısmı Avrupa Birliği'ne üye olmak, NATO'ya girmek ve Batı blokunda kalmak istiyor. Ama bir kısmı da Sovyetler sisteminde olduğu gibi bağımsız devletler topluluğu üyesi olup Rusya'nın liderliğindeki bir oluşumun içerisinde olmayı istiyor. Fakat Soros'un da desteğiyle, ki Soros'un o küreselci hareketi hem Ukrayna'da hem Gürcistan'da benzer şeyi yaptı. Kadrolu provokatörler tutarak sokaklarda gösteriler düzenletti. Ukrayna'nın da bir kısmı Rus yanlısı, bir kısmı Avrupa Birliği yanlısıydı ve Ukrayna'nın geldiği durum ortada. Gürcistan'da da şu anda mevcut yönetim Avrupa Birliği ve NATO'ya karşı yeşil ışık yakan bir durumda. Halbuki son seçimlerle birlikte Rus yanlısı ulusalcı damar. Yani bütün dünyada bakın şu anda Güney Kore'de yaşananlar, Fransa'da yaşananlar ve Gürcistan'da yaşananları bir blok olarak düşündüğümüzde dünya çalkalanıyor. Bir küreselci ekip var, bir ulusalcı ekip var. Yani Amerika'daki seçimde de işte Trump kazanarak ulusalcılar kazandılar. Sebep şu: bu küreselci ekip ülkenin hiçbir dini, etnik, sosyal, kültürel değerlerini göz ardı ederek kendi gündemini dayatıyor ve normal insanlar da buna karşı çıkıyor. Mesela Fransa'da Macron küreselcilerin oraya oturtmuş olduğu Rothschild'in adamıdır. Evet. Gürcistan'da da aynı şekilde işte parlamento binasının önünde yürüyüşler var. Yani son 30 yılın serencamına baktığımızda Gürcistan'da hep Batı yanlısı olma hevesi olmuştu. Rusya'da diyor ki siz benim arka bahçemsiniz, buna müsaade etmem. Ne oldu? 2008 yılında Güney Osetya'yı silahlandırdı ve orada de facto bir bağımsız devlet oldu. Özerk bir bölgeydi. Abazları silahlandırdı. Gürcistan ordusunu çıkarttı. Yani şu an Gürcistan toprakları içerisinde görünüp de Rus askerleri tarafından korunan ve Gürcistan'ın oraya giremediği iki toprak parçası var. Abazya ve Güney Osetya. Bunun da yegane sebebi Gürcistan'ın Rusya'yla değil de Avrupa'yla, Batı'yla iş görmek istemesi bir fatura olarak çıktı. Türkiye ise Gürcistan'la iyi ilişkilerini sürdürüyor. Çünkü Türkiye'nin Azerbaycan'a ve Türkistan'a gidişte Batı Tiflis Ceyhan Boru hattı olsun, transit o Karadeniz sahil yolunun Batum Tiflis üzerinden Bakü'ye, oradan Asya işlerine uzanması olsun. Türkiye Gürcistan'la ilişkilerini sıkı tutmaya çalışıyor. Yani gerek Batı yanlısı hükümet olsun, gerek Rusya yanlısı olsun, her halükarda Türkiye Gürcistan'la komşuluk ilişkilerini bozmak istemiyor ama çalkantının sebebi Rus yanlılarıyla Batı yanlılarının bilek güreşidir.
Evet. Peki Fransa, az önce bahsettiğiniz Fransa'da bugünlerde sancılı günler yaşıyor. 1962'den bu yana ilk kez bir gen soruyla hükümet düştü hocam. Başbakan istifa etmek zorunda kaldı ve Fransa'da gen soru önergesi vererek hükümeti düşüren muhalefette ülkedeki siyasi krizden sorumlu tuttukları Cumhurbaşkanı Macron'un istifa etmesi konusunda ısrarcı. Macron'sa istifa etmeyeceğini, evet, görev süresini doldurmak istediğini ifade ediyor. Fransa'da neler yaşanıyor?
Şimdi genelde dünyada ve Avrupa kıtasında yaşananların bir benzeri Fransa'da yaşanıyor. Fakat Fransa'da biraz daha fazla hissedilmesinin sebebi, Fransa emperyalist, sömürgeci bir ülke. İkinci Dünya Savaşı'nın kazananlar olarak Birleşmiş Milletler'de veto hakkı olan Afrika kıtasının üçte birini hala sömüren, Orta Afrika frangı ve Batı Afrika frangı olmak üzere 15-20 tane ülkenin hala merkez bankaları Paris'tedir ve hala onlardan dolaylı vergi alıyor Fransa. Ancak geçtiğimiz 10-15 yıl içerisinde Afrika ülkeleri birer birer Fransa'yı ülkelerinden kovmaya başladılar. Fransa artık eskisi gibi oralardan nemalanamıyor. Artık koronayla birlikte bütün dünyada ve kıta genelinde yaşanan olumsuzluklar Fransız ekonomisine de yansıdı. Bunun üzerine Afrika'da çekilen, nüfusu yaşlanan, sosyal güvenlik hizmetleri adeta alarm veren ve halkın sıradan Fransız vatandaşlarının 2004 yılına göre, 2024 yılında yani 20 yıl öncesine göre her alanda alım güçlerinin azaldığı, ekonomik olarak geriye gittiklerini görüyorlar ve bunu bir tavır olarak çiftçisinden fabrika işçisine kadar her sektördeki insanlar da bir huzursuzluk var. Sebebi de şu, yani fazla bir şey istemiyoruz diyorlar. Biz eski refahımızı istiyoruz diyorlar ve maalesef bir daha onu bulamayacaklar. Ve bu nedenle de Macron'un şahsiyetinde mevcut müesses nizama karşı, işte sarı yelekler hadisesiyle başlayan ve bugün de gördüğümüz olaylar. Yani kısaca Avrupa'nın iki sorunu var. Birincisi karizmatik liderleri yok. İkincisi de askeri bir gücünün olmaması sebebiyle ekonomi kötüye gidiyor, nüfus yaşlanıyor ve herkeste bir memnuniyetsizlik söz konusudur. Ve Fransa 10 yıl sonra da bugünleri arayacaktır. Bundan emin olabilirsiniz. Evet. Yani şu anda nasıl 10 yıl öncesini, 20 yıl öncesini arıyorlar? Çünkü o ayaklarının altından zemin kayıyor. Hı
hı. Az önce bahsettiğiniz Afrika'da istenmeyen ülke Fransa. Evet. Mali, Nijer, Burkina Faso'dan sonra Senegal'de ülkedeki Fransız üssünü kapatma kararı almış. Çat'ta askeri işbirliğini bitirmiş, bölgedeki müttefiklerini tek şimdi tek kaybetmiş.
Buralardan
Fransa,
sürekli şeyler, buraların kaynağı Paris'e akıyor.
Evet.
İşte bu kaynaklar kesildikçe ülkenin de refah düzeyi azalıyor.
Evet. Peki hocam, devam edelim. Güney Kore. Güney Kore'de neler yaşanıyor? Devlet başkanı sıkı yönetim ilan etti. Askerler parlamentoya girmeye çalıştı. Muhalefet buna karşı durdu ve sonrasında da sıkı yönetim ilan eden devlet başkanı hakkında soruşturma açıldı. Kendi partisi bile neredeyse sırt döndü. Güney Kore'de neler yaşandı, anlatır mısınız?
20. yüzyıl içerisinde cephe savaşlarının olduğu birkaç yer vardır. Biri Kore'dir bakın. Kuzey Kore ve Güney Kore diye ikiye ayrıldı. Vietnam'dır. Kuzey Vietnam, Güney Vietnam oldu. Sonra o komünistler kazanarak Vietnam bütünleşti. Yemen'de Kuzey Yemen, Güney Yemen
Sudan
olarak,
evet,
Doğu Batı çatışması. Yani o soğuk savaş döneminin cephe bölgelerinden biriydi. Türkiye'de mesela işte NATO'ya üye oldu ama Sovyetlerin de sınırındaydı. Bu nedenle Kore'nin şu anda bir kısmı komünist sistemle idare edilirken Güney Kore kapitalist sistem içerisinde. Görünüşte Güney Kore'de ekonomi çok müthiş gelişmiş durumda. Hı-hı. Kişi başına düşen milli gelir Kuzey Kore'ye göre çok çok yüksek. Fakat bir de yani makyajı kaldırıp baktığınızda Güney Kore'de doğurganlık oranı dünyada en düşük seviyede olan ülkelerin, evet, başında geliyor. Aile yapısı bitmiş durumda. Yani kapitalist sistemin adeta bir oyuncağı olmuş durumdalar. Yani küresel sermaye orada devasa gökdelenler, fabrikalar, üretim üsleri kurmuş. Fakat Kore'nin halkını da robotlaştırmış durumda. Şu anda Kore'de buna da karşı, yani diyor tamam Kuzey Kore komünisttir, fakirdir ama en azından bize göre daha onurlu bir duruşları var diyorlar. Yani Kore içerisinde de işte o darbe oldu, arkasından birkaç saat, yani bir gün bile sürmedi. Çünkü borsa tepe taklak gitti. Küresel, yani şu anda küresel finans dediğimiz finansın adeta merkezi olan bir yerdir Güney Kore. Gerçi Güney Kore halkı bizi severler. Evet. Oradaki Kore Savaşı'na verdiğimiz desteklerin dolayı filan, ama şu anda LGBT unsurlarının, yani küresel bu Soros ekibinin yapmış olduğu çılgınlıkların hepsinin ana merkez üstlerinden biridir
deneme
Asya'daki.
Deneme tahtası gibiydi
ve
değil mi aslında?
Daha da enteresan bir şeydir. İnsanlar sekülerleşiyor. Bu sosyal medyanın etkisinde kalıyor ama Hristiyanlığın da Asya kıtasında en hızlı yayıldığı yerin Güney Kore olduğunu söyleyebiliriz.
Enteresan.
Enteresan evet. Bir durum.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Bu hafta da konularımızı bu şekilde konuşmuş olduk. İnşallah ilk bölümde zikrettiğiniz gibi haftaya İnşallah. Şam'ın da ele geçirildiğini, kuşatıldığını, kurtarıldığını, fethedildiğini inşallah konuşuruz. Bu duayla
noktalayalım. Vaktimiz varsa son buyurun, bir şey buyurun söylemek hocam, lütfen. İstiyorum. Şimdi tarihle kapatalım.
Buyurun.
1876-77 savaşına 93 harbi deriz biz. Bu 93 harbinde Osmanlı ordusu hem Balkanlarda yenilmiş, Yeşilköy'e kadar evet. gelmiş Rus ordusu, hem de Kafkas cephesinde yenilmiş, Erzurum bile işgal edilmiş. Sonra bir anlaşmayla biz Erzurum'u kurtarmışız ama Kars, Ardahan, Iğdır, Van, Doğu Anadolu'daki birçok bölge Rusların işgali altında ve Ruslara teslim edilmiş. Yani biz 93 harbiyle Doğu Anadolu'nun önemli bir kısmını Ruslara vermişiz.
Evet.
Ve 40 yıl boyunca 1877'den 1917'ye kadar Rusların elindeymiş. Kars, Van, bakın Van'da, Kars'ta Rusların bu idari binalarını falan görürsünüz. Fakat tıpkı bugün Suriye'de yaşananların bir benzeri, Rusya'da bir iç savaş çıkıyor. Komünistlerle Çarlık taraftarı amansız bir mücadeleye giriyor. Ülkede rejim değişikliği olurken Ruslar bildiklerini boşaltıyorlar. İşte Kazım Karabekir Paşa o sırada bir harekatla bu illerimizi geri alıyor. 1917'den 2 yıl önce 1915'te böyle bir şey yapması imkansızdı. Aslında koskocaman bir Rus çarlığı vardı. 2 yıl sonra Sovyetler geri dönmüştür Kafkaslara. Yine öyle bir şansımız yoktu. İşte o arada bugün Van, Kars, Iğdır, Ardahan evet. Türkiye toprakları içerisindeyse Kazım Karabekir Paşa'nın bu harekatıdır. İşte bizim bu günlerde yaşadığımız Suriye hadisesini 2 yıl önce yapamazdık. Belki 2 yıl sonra da dünya konjektürü buna müsaade etmeyecek. An bu andır, gün hı hı. bugündür. Tarihin 100 yılda bir açmış olduğu bir sayfayı yaşıyoruz. Evet. Bugünler tarihi günlerdir. İnşallah hayırlı gelişmeler olacaktır. Haftaya bugün daha güzel şeyler konuşacağız.
Emevi Camii'nde cuma namazı kılınır mı
İnşallah.
Dersiniz?
Evet. İnşallah.
Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ağzınıza sağlık. Değerli dinleyenlerimiz, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla Medeniyet Coğrafyamız programında haftaya damgasını vuran hadiseleri konuştuk. Haftaya tekrar birlikte olabilmek ümidi ve duasıyla hayırlı akşamlar, hoşça kalın.